Ayrım 38.
Bu yüzden hikayemin bu sayfalarında okuyucuyu kendi anılarıyla baş başa bırakabilmek isterdim. Bunun için de yapılacak en iyi şey dizgiciye bu sayfaları kara bir mürekkeple boyamasını önermek olacaktır. Hakkıyla yazamayacağım şeyleri siz hayal gücünüzle kurun diye. Hikayemin kaldığım yerinde içine girdiğim kara düşün rengini vermek, ondan sonraki günlerde bir uykuda gezer gibi olayların içinde gezinirken aklımın içindeki sessizliği size hep hatırlatmak için. Bundan sonraki sayfaları, kara sayfaları, bir uykuda gezerin hatırladıkları olarak görün artık. Kameranım Alaaddin'in dükkanından koşa koşa hale halalara gitmiş. Orada herkes ağlıyor, Galip'i de öldü sanıyorlarmış. Kameranım onlara en sonunda Celal'in sırrını vermiş. Celal'in yıllardır, Galip'le Rüya'nın ise bir haftadır burada, Şehri Kalp apartmanının en üst katındaki dairede saklandıklarını söylemiş. Herkes Rüya ile Galip'i de öldü sanmış gene. Daha sonra kameranın buraya, Şehri Kalp apartmanına döndüğünde İsmail Efendi ona çık git yukarı bir bak demiş. Anahtarı alıp yukarı çıktığı zaman kapıyı açmadan hemen önce tuhaf bir korkuya kapılmış kameranın. Sonra bir inanca, Galip'in yaşadığı inancına. Galip'in sık sık gördüğü fıstıki yeşilden bir etek ve kirli bir önlük vardı üzerinde. Daha sonra üzerinde mor çiçeklerin açtığı aynı fıstıki yeşil kumaştan bir elbiseyi Hale halanın da giydiğini evine gittiğinde Galip gördü. Bu bir rastlantı mıydı yoksa dünyanın da hafıza bahçeleri gibi sihirli olduğunu hatırlatan 35 yıl önceden kalma bir zorunluluk mu? Annesine, babasına, Melih amcaya, Suzan yengeye kendisini gözyaşlarıyla dinleyen herkese 5 gün önce Rüya ile İzmir'den döndüklerini, bu 5 gün boyunca kimi zaman geceleri de olmak üzere vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu Celal ile birlikte Şehir Kalp apartmanında geçirdiklerini anlattı Galip. Celal en üst katı yıllar önce satın almış, bunu herkesten saklamıştı. Kendisini tehdit eden birilerinden saklanıyordu. Öğleden sonra geç saatlerde Galip aynı açıklamayı ifadesini almak isteyen MİT görevlilerine ve savcıya da verirken telefondaki sesten de uzun uzun söz etti. Ama her şeyi biliriz biz havasıyla kendisini dinleyen bu 2 kişiyi kendi hikayesine çekemedi. Rüyalarından çıkamayan ve o rüyalara kimseyi çekemeyen birinin çaresizliğini hissetti. Aklında uzun, derin bir sessizlik vardı. Akşama doğru bir ara kendini Vasıf'ın odasında buldu. Belki de evin içinde aldanılmayan tek odası olduğu için orada geçmiş zamanda kalmış mutlu bir aile hayatının bozulmamış izlerini gördü. Aile içinde evlene evlene soysuzlaşmış Japon balıkları akvaryum içinde huzurla salınıyorlardı. Hali halanın kedisi Kömür halının kenarına uzanmış dalgın dalgın Vasıf'ı süzüyordu. Vasıf yatağının kenarına oturmuş elindeki koca bir kağıt yığınını inceliyordu. Kağıtlar başbakandan sade okuyucuya yüzlerce kişinin gönderdiği başsağlığı telgraflarıydı. Vasıf'ın yüzünde yatağın gene aynı köşesine Rüya ile Galip'in arasına oturup birlikte eski gazete kesiklerine baktıkları zaman beliren o hayret ve oyun ifadesini gördü Galip. Hale halanın ve daha eskiden babaannenin onlar için hazırladığı akşam yemeğinden önce burada buluştukları zamanlarda gördüğü o soluk, güçsüz ışık vardı odada. Düşük voltajlı elektrikli çıplak ampulün soluk ve eski eşyalarla duvar kağıtlarının şaşmaz ve kesin bir bileşimle oluşturdukları bu uykulu ışık Galip'e, Rüya ile birlikte oldukları zamanlara ilişkin o hüznü, hiç geçmeyecek bir hastalık gibi üzerine sinen kederi hatırlattı. Bu hüzün ve keder iyi bir hatıraydı şimdi. Galip Vasıf'ı oturduğu yerden kaldırdı, elektrikleri söndürdü. Uyumadan önce ağlamak isteyen bir çocuk gibi boşalan yatağa elbiseleriyle uzandı ve 12 saat uyudu. Ertesi gün Teşvikiye Camii'den kaldırılan cenazede yazı işleri müdürüyle baş başa kaldığında Galip, Celal'in daha yayımlanmamış kutular dolusu yazısı olduğunu, son haftalarda gazeteye pek az yeni yazı yollamasına rağmen durmadan çalıştığını, eski tasarlarını gerçekleştirdiğini, yarım kalmış bazı yazılarını tamamladığını, daha önceden hiç ele almadığı konularda bir oyun havasıyla çok yeni şeyler kaleme aldığını anlattı. Yazı işleri müdürü tabii ki bu yazıları Celal'in köşesinde yayımlamak istediğini söyledi. Galip'in Celal'in köşesinde yıllarca sürecek yazarlık hayatı için yol böylece açılmış oldu. Kalabalık Teşvikiye Camii'nden çıkıp cenaze arabasının beklediği Nişantaşı Meydanı'na doğru ilerlerken Galip dükkanının kapısından dalgın dalgın bakan Alaaddin'i gördü. Elinde bir gazete parçasına sarmak üzere olduğu küçük bir bebek vardı. Galip Milliyet Gazetesi'ne Celal'in yeni yazılarını götürdüğü günün gecesinde Rüya'yı ilk kez düşlerinde bu bebekle birlikte görmeye başladı. Celal'in yazılarını bıraktıktan aralarında yaşlı köşe yazarı Neşati de olmak üzere dostlarının ve düşmanlarının üzüntü sözlerini ve cinayet üzerine düşüncelerini dinledikten sonra Celal'in odasına çekilmiş masanın üzerinde duran son 5 günün gazetelerini okumaya başlamıştı. Eğilimlerine göre köşe yazarlarının cinayetin sorumluluğunu Ermenilerin, Türk mafyasının, Beyoğlu haydutları diye düzeltmek isterdi Galip yeşil bir tükenmezse, komünistlerin, sigara kaçakçılarının, Rumların, İslamcıların, ülkücülerin, Rusların, Nakşibendilerin üzerine attığı yazıların ve gözü yaşlı, aşırı övgülü anı parçacıklarının ve tarihimizdeki benzeri cinayetlerin anlatıldığı sütunların arasında genç bir gazetecinin cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin araştırma yazısı dikkatini çekti. Cenazeyle aynı günde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmış yazı kısaydı, açıktı ama belagattan çok da uzak bir üslupla yazılmamış olduğu için kahramanları adlarıyla değil büyük harfle başlayan sıfatlarıyla anılmıştı. Ünlü köşe yazarıyla kız kardeşi cuma akşamı saat 7'de köşe yazarının Nişantaşı'ndaki evinden çıkmışlar, Konak sinemasına gitmişlerdi. Eve Dönüş adlı film saat 9:25 geçe bitmiş, köşe yazarıyla genç bir avukatla evli kız kardeşi, burada Galip hayatının ilk defa bir parantezin içinde de olsa bir gazetede kendi adına rast geldi. Sinemadan kalabalıkla birlikte çıkmışlardı. 10 gündür İstanbul etkisi altına alan kar dinmişti ama hava soğuktu. Vali Konağı Caddesi'ni geçtikten sonra Emlak Caddesi'ne girmişler, oradan Teşvikiye Caddesi'ne çıkmışlardı. Tam karakolun önündelerken saat 9:35'te ölüm onları bulmuştu. Emekli ordu mensuplarında bulunan eski bir Kırıkkale tabancası bulunan katil, kurşunları büyük bir ihtimalle köşe yazarına nişanlamış ama iki kardeşin üzerine sıkmıştı. Belki silah tutukluk yaptığı için sıkılan yalnızca 5 kurşundan 3'ü köşe yazarına, biri kız kardeşine, biri de Teşvikiye Camii duvarını isabet etmişti. Kurşunlardan biri kalbine girdiği için köşe yazarı hemen olay yerinde düşüp ölmüştü. Bir başka kurşun, ceketinin sol cebindeki mürekkepli kalemi parçalamış, bu rastlantısal simgeye bütün gazeteler heyecanla sarılmışlardı. Böylece köşe yazarının beyaz gömleği kandan çok yeşil mürekkebe bulanmıştı. Kız kardeşi ise sol ciğerinden ağır yaralı olarak yürümüş ve olay yerine karşı karakol kadar yakın olan bir tütüncü gazeteci dükkanına girmişti. Çevrede Alaaddin'in dükkanı olarak bilinen bu dükkana kız kardeşin ağır ağır yürüyerek yaklaşıp nasıl girdiğini, ağacın kökünü kendini siper eden Alaaddin'in onu nasıl göremediğini, gazeteci önemli bir sahnenin filmini geri sardırıp yeniden yeniden seyreden bir dedektif gibi yeniden yeniden yazmıştı. Bu ağır gösterimde lacivert ışıklar altında oynanan bir bale sahnesinin havası vardı. Kız kardeş dükkana ağır ağır giriyor, köşeye oyuncak bebekler arasına devrilip düşüyordu. Sonra birden film hızlanıyor, saçmalaşıyordu. Kapamakta olduğu dükkanının önündeki kestane ağacına astığı gazeteleri indiren dükkancı, silah seslerinden telaşa kapılmış, dükkanına giren kız kardeşi fark etmediği için de kepengi hemen indirerek olay yerinden apar topar kaçarak evine koşmuştu. Çevrede Alaaddin'in dükkanı diye bilinen tütüncünün lambalarının sabaha kadar yanmasına rağmen, içeride can çekişen genç kızı çevrede incelemeler yapan polis de başka herhangi bir kimse de fark etmemişti. Aynı şekilde karşı kaldırımdaki nöbetçi polisin değil müdahale etmek, vurulan bir ikinci kişi olduğunu fark bile edememesi ilgililerce tuhaf karşılanmıştı. Katil bilinmeyen bir yöne kaçmıştı. Sabah ilgililere başvuran bir vatandaş, gece olaydan az önce Alaaddin'in dükkanından bir milli piyango bileti aldıktan sonra olay yerine yakın bir yerde, üzerinde tuhaf bir pelerin ve tarihi filmlere yakışır tuhaf bir kıyafetle, sanki Fatih Sultan Mehmet demişti, korkunç görünüşlü karanlık bir gölgeyi gördüğünü, hatta gazetelerden olayı öğrenmeden önce bunu karısına ve karısının kız kardeşine heyecanla anlattığını bildirmişti. Genç gazeteci sabah ölüsü bebekler arasında bulunan genç kız gibi bu ipucunun da ilgisizliğin ya da beceriksizliğin kurbanı olmamasını dileyerek yazısını bitirmişti. O gece Galip rüyasında rüyayı Alaaddin'in dükkanında satılan bebekler arasında gördü. Ölmemişti. Karanlığın içinde öbür bebeklerle birlikte hafif hafif nefes alıp vererek Galip'i bekliyor, ona göz kırpıyordu. Ama Galip dükkana geç kalmıştı, gidemiyordu bir türlü oraya. Yalnızca uzaktan Şehri Kalp apartmanının penceresinden Alaaddin'in dükkanından karlı kaldırıma vuran vitrin ışıklarını gözyaşlarıyla seyredebiliyordu. Şubat başında güneşli bir sabah babası Galip'e Şişli Tapu Dairesi'ne miras işleri yüzünden Melih amcanın yaptığı başvuruya cevap geldiğini, Celal'in Nişantaşı'nın arka sokaklarında bir yerde bir başka dairesi olduğunun anlaşıldığını söyledi. Melih amca ile Galip'in yanlarına kambur bir çilingirci alarak gittikleri apartman dairesi, Nişantaşı'nın arkalarında Galip'in her girişinde bir zamanlar zenginlerin niye bu kadar sefil yerlerde oturduğunu ya da bu kadar sefil yerlerde oturan kişilere o zamanlar neden zengin dendiğini düşündüğü parke taşı kaplı, çukur çukur kaldırımlı dar sokakların birinde, isten ve dumandan cepheleri kararmış, boyaları onulmaz bir hastanın derisi gibi yer yer dökülmüş, o 3-4 katlı binaların birinde en üst kattaydı. Üzerinde hiçbir şey yazmayan kapının yorgun kilidini çilingir hiç zorlanmadan açıp gitti. Arkada içinde birer yatak olan daracık iki yatak odası vardı. Önde sokağa bakan pencereden güneş alan ve ortasında kocaman bir yemek masası olan küçük bir salon gördüler. İki yanında birer koltuk duran masanın üzerinde en son cinayetleri anlatan gazete kesikleri, fotoğraflar, sinema ve spor dergileri, Galip'in çocukluğundan kalma Texas, Tom Mix gibi resimli romanların yeni basımları, polisiye romanlar, kağıt ve gazete yığınları duruyordu. Geniş bir bakır küllüğü tepeleme dolduran fıstık kabukları rüyanın bu masada oturduğunu hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Galip'e kanıtlıyordu. Celal'in odası olması gereken yerde hafıza ilacı, Minominix paketleri, damar açan ilaçlar ve aspirin ve kibrit kutuları gördü Galip. Rüyanın odasında bir sandalyenin üzerinde gördükleri ise karısının evden giderken yanına pek de fazla bir şey almadığını hatırlattı. Makyaj malzemesinin bir kısmı, terlikleri, uğur getireceğine inandığı boş anahtarlığı ve arkası aynalı saç fırçası. Boş ve duvarları çıplak odadaki tuvalet sandalyenin üzerinde duran bu nesnelere öyle bir baktı ki Galip, bir anda bir yanılsamanın büyüsünden sıyrılıp eşyaların kendisine işaret ettiği öbür anlamı, dünyanın içine gizlendiği unutulmuş esrarı kavrayıverdiğini hissetti. Buraya birbirlerine hikaye anlatmaya gelmişlerdi diye düşündü. Merdivenleri çıktığı için hala nefes nefes olan Melih amcanın yanına döndüğünde. Masanın ucundaki dosya kağıtlarının duruş şekli, Celal'in anlattığı hikayeleri rüyanın yazmaya başladığını ve bu bir hafta boyunca Celal'in hep şimdi Melih amcanın oturduğu soldaki koltukta, onu dinleyen rüyanın da boş olanında oturduğunu gösteriyordu. Daha sonra Milliyet'teki yazılarında yararlanacağı Celal'in hikayelerini Galip ceketinin cebine sokup Melih amcanın pek de ısrar etmeden beklediği açıklamayı yaptı. Celal, uzun bir zaman önce ünlü İngiliz hekim Dr. Coleridge'in varlığını keşfettiği ama ilacını bulamadığı korkunç bir hafıza hastalığına yakalanmıştı. Hastalığını herkesten gizlemek için bu dairelere saklanıyor, rüya ile Galip'ten sürekli yardım istiyordu. Bu yüzden bazı geceler Galip, bazı geceler rüya burada kalır, geçmişini bulsun ve yeniden kursun diye Celal'in hikayelerini dinler, hatta yazarlardı da. Dışarıda kar yağarken Celal onlara saatlerce bitip tükenmeyen hikayelerini anlatırdı. Melih amca her şeyi çok iyi anlamış gibi uzun bir süre sustu. Sonra ağladı, bir sigara yaktı. Hafif bir nefes darlığı sıkıntısı çekti. Celal'in hep yanlış fikirlere kapıldığını söyledi. Şehri kalp apartmanından atıldı. Babası yeniden evlenince annesiyle kendisine kötü davranıldı diye bütün aileden intikam almak gibi tuhaf bir tutkuya kaptırmıştı kendini. Oysa babası onu da en azından rüya kadar sevmişti. Şimdi hiçbir evladı yoktu artık. Hayır, tek evladı Galip'ti şimdi. Gözyaşları, sessizlik, yabancı bir evin iç sesleri. Galip Melih amcaya bir an önce köşedeki bakkaldan rakısını alıp eve dönmesini söylemek istedi. Onun yerine bir daha düşünmeyeceği ve soruları kendileri sormak isteyen okurların atlarlarsa, bir paragraf, iyi edecekleri şu soruyu sordu kendine. Hangi hikayeler, hangi anılar, hangi masallar hafıza bahçesinde açan, hangi çiçeklerdi ki onlar tadına, kokusuna, keyfine iyice varabilmek için Celal ile Rüya, Galip'i dışarıda bırakma zorunluluğunu duymuşlardı. Galip hikaye anlatmayı bilmediği için mi, onlar kadar renkli ve neşeli olmadığı için mi, bazı hikayeleri hiç anlayamadığı için mi, aşırı hayranlığıyla neşelerini kaçırdığı için mi, bulaşıcı bir hastalık gibi çevresine yaydığı iflah olmaz hüzünden kaçtıkları için mi? Rüyanın eski ve tozlu kaloriferin damlayan musluğu altına evde yaptığı gibi plastik bir yoğurt kasesi koyduğunu gördü Galip. Rüyanın dayanılmaz anılarına katlanamadığı bütün eşyalar korkunç bir hüzün acılarıyla neredeyse yerlerinde kıpırdadığı için Galip yaz sonuna doğru bir zamanlar rüya ile oturdukları kira dairesini boşaltıp Şehir Kalp apartmanındaki Celal'in dairesine yerleşti. Tıpkı rüyanın cesedine hiç bakamadığı gibi babasının tek tek sağa sola dağıttığı, kimilerini sattığı eşyaları da görmek istememişti hiç. Rüyalarında iyimserlikle inandığı gibi, rüyanın ilk evliliğinden çıkıp geldiği gibi, bir gün bir yerlerden gene çıkıp geleceğine ve birlikte okurlarken yarıda kalmış bir kitaba devam eder gibi hayatlarına devam edebileceklerine ilişkin hiçbir hayal de göremiyordu artık. Sıcak yaz günleri hiç bitmeyecekmiş gibi uzamıştı. Yaz sonunda bir askeri darbe oldu. Politika denen çirkefin çamuruna batmamış ihtiyatlı yurtseverlerden kurulu yeni hükümet, geçmişte kalmış siyasal cinayetlerin suçlularını tek tek bulacağını açıkladı. Bunun üzerine sansür yüzünden yazacak siyasi haber bulamayan gazeteler, ölümünün birinci yıl dönümünde daha Celal Salik cinayetinin bile çözülemediğini kibar ve uslu bir dille hatırlattılar. Bir gazete, nedense Celal'in yazdığı Milliyet değil de bir başkası, katilin bulunmasına yardımcı olacak ihbarcıya yüklüce bir para ödülü vereceğini açıkladı. Bu parayla bir kamyon, küçük bir un değirmeni ya da ömür boyu sağlam bir aylık gelir getirecek bir bakkal dükkanı satın alınabilirdi. Celal Salik cinayetinin arkasındaki esrarı aydınlatacak hareket ve heyecan işte böyle başladı. Taşra şehirlerindeki sıkı yönetim komutanları da ölümsüzlük konusunda ellerine geçen bu son fırsatı kaçırmamak için kollarını sıvayıp işe dört elle sarılmışlardı. Üslubumdan olup bitenleri gene benim anlatmaya başladığımı anlamışsınızdır. O günlerde yeniden yapraklanan kestane ağaçlarıyla birlikte ben de kederli bir kişiden yavaş yavaş öfkeli bir kişiye doğru evriliyordum. Dönüşmekte olduğum o öfkeli kişinin ise taşra muhabirlerinin soruşturma gizli tutuluyor kaydıyla İstanbul'a geçtikleri haberlere fazla kulak astığı yoktu. Bir hafta daha önceden bütün bir otobüs dolusu futbolcu ve taraftar girişindeki uçurumun diplerinde ezilip öldüğü için adını işittiği dağlık bir kasabada katilin yakalandığını okuyor, öbür hafta ise suçlu kendisine bu işi yapması için çuval dolusu para veren komşu bir memleketin ufuklarına bir kıyı kasabasından özlem ve görev duygusuyla bakarken yakalanıyordu. Bu ilk haberler ihbarcılığa bile cesaret edemeyen vatandaşları yüreklendirdi, öbür meslektaşlarının başarılarına imrenen sıkı yönetim komutanlarını da çalışkanlığa teşvik ettiği için yaz başlarında bir katil yakalandı furyasıdır başladı. Emniyet görevlileri bilgime başvurmak, suçluyu teşhis ettirmek için beni işte o sıralarda gece yarıları alıp şehrin içindeki merkeze götürmeye başladılar. Gece sokağa çıkma yasağıyla birlikte saat 12'den sabaha kadar elektrik jeneratörü belediyenin parası yetmediği için durdurulan ve böylece kaçak kasapların ihtiyar atları hışımla katlettiği bir infaz havası ve sessiz ve korkutucu bir karanlığın hüküm sürdüğü dinine ve mezarlıklarına bağlı o küçük ve ücra kasabalarda olduğu gibi bütün ülkenin hayatı da bıçakla ortadan kesilivermiş gibi ak ve kara olarak ikiye bölünmüştü. Gece yarısından biraz sonra en son köşe yazısını Celal'e yaraşır bir ilham ve yaratıcılıkla kaleme aldığım çalışma masasının dumanları içimden ağır ağır kalkıp Şehri Kalp apartmanının kapısına bomboş kaldırıma iner, beni alıp yüksek duvarlarla çevrili bir şatoya benzeyen Beşiktaş sırtlarındaki MİT binasına götürecek polis arabasını beklerdim. Şehir ne kadar boş, hareketsiz ve karanlıksa şatoda o kadar civcivli, hareketli ve şıkır şıkır aydınlık olurdu. Bakışları hülyalı, gözlerinin altı mosmor, saç baş darmadağınık, uykusuz kalmış delikanlıların fotoğraflarını gösterirlerdi. Kiminin gözleri yıllarca önce babasıyla birlikte eve gelip küpesi doldururken içerideki eşyaları bakışlarının projektörleriyle hafızasını hemen kaydeden sakanın kara gözlü olduğunu hatırlatırdı. Kimi birlikte gittiğimiz sinemalardan birinin 5 dakika arasında rüyaya buzlu penguenini tadını çıkara çıkara yerken yanındaki amcasının oğluna hiç miç aldırış etmeden ona yaklaşan sivilceli, pervasız bir arkadaşın ağabeyisinin arkadaşını, kimi evle okul arasındaki çok iyi bilinen coğrafyanın tarihinde kalmış eski bir manifaturucu dükkanının yarı açık kapısından dağılan okul kalabalığına uykulu gözlerle bakan yaşıtımız bir tezgahtarı hatırlatırdı. Kimi de, en korkunçları da bunlardı işte, hiç kimseyi hatırlatmaz, hiçbir şeyi çağrıştırmazdı. Emniyet müdürlüklerinin boyasız, kirli ve kim bilir nelerle lekelenmiş duvarları önünde fotoğrafçıya poz vermek zorunda bırakılan bu boş ve boş olduğu kadar korkutucu yüzlere bakarken anılarımın sisleri içinde belli belirsiz bir gölgeyi, kendini ne bütünüyle ele veren ne de büsbütün belirsiz kalan bir ifadeyi tam seçer ya da tam seçemez gibi olduğumda, yani durakladığımda, başıma dikilen kül yutmaz hafiyeler beni cesaretlendirir, fotoğraftaki hayaletimsi ifadenin kişiliği konusunda kışkırtıcı bilgiler verirlerdi. Sivas'ta bir ülkücü kahvesinde ihbar üzerine yakalanmıştı bu delikanlı. Daha önceden 4 cinayeti vardı. Bıyıkları daha tam kararmamış, ötekisinin Enver Hocacı bir dergide Celal'i boy hedefi gösteren uzun bir yazısı tefrika edilmişti. Ceketinin düğmeleri kopuk olan Malatya'dan İstanbul'a yollanıyordu. Bir öğretmendi. Ama 15 yıl önce Celal'in Mevlana üzerine yazdığı bir yazısı üzerine bu ulu din büyüğüne küfür etti diye Celal'in katledilmesi gerektiğini 9 yaşındaki öğrencilerine ısrarla anlatmıştı. Orta yaşlı, aile babası görünümlü, ürkek kişi bir sarhoştu. Beyoğlu meyhanelerinin birinde ülkemizdeki bütün mikropların temizlenmesi gerektiği üzerine uzun bir nutuk atmış, yan masada oturan ve gazetenin vereceği ödüle aklı takılmış bir başka vatandaş da bu mikroplar arasında Celal'in adının da anıldığını söyleyerek Beyoğlu komiserliğini ihbar etmişti onu. Galip Bey tanıyor muydu bu mahmur suratlı sarhoşu? Rüyalarda kaybolup gitmiş bu bezginleri, öfkelileri, mutsuzları tanıyor muydu? Resimleri bir bir önüne konan şu hülyalı ve suçlu yüzlerden herhangi birini son zamanlarda ya da son yıllarda Celal'in yanında görmüş müydü Galip Bey? Yaz ortalarında yeni çıkan 5000 liralıkların üzerinde Mevlana'nın resmedildiğini gördüğüm günlerde gazetelerde Fatih Mehmet 3. adlı emekli bir albayın ölüm ilanını da okudum. Aynı sıcak Temmuz günlerinde zorunlu gece ziyaretleri daha sıklaşmaya, önüme konan fotoğraflar daha çoğalmaya başladı. Bana gösterilen fotoğraflarda Celal'in alçak gönüllü koleksiyonunda gördüklerimden daha hüzünlü, daha kederli, daha korkunç ve daha inanılmaz yüzler gördüm. Bisiklet tamircileri, arkeoloji öğrencileri, overlokçular, benzinci pompacıları, bakkal çırakları, yeşil çam figüranları, kahvehane sahipleri, dini risale yazarları, otobüs biletçileri, park bekçileri, pavyon kabadayıları, genç muhasebeciler, ansiklopedi satıcıları. Hepsi işkenceden geçirilmiş, az ya da çok dövülüp hırpalanmıştı. Hepsi belleklerinin derinliklerinde yatan ama yattığını unuttukları, unuttukları içinde hiç aramadıkları o kaybolmuş esrarı, o gizli bilgiyi unutmak, dipsiz bir kuyudan bir daha hiç geri dönmeyecek şekilde unutarak kaybetmek ister gibi, yüzlerindeki kederi ve korkuyu örten bir ben burada değilim ifadesiyle, bir zaten ben başka biriyim ifadesiyle fotoğraf makinesine bakmışlardı.